Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Mikrofon üniversitelerde başlıyor.
Mikrofon Üniversitelerde programımıza bu haftada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz sevgili dostlarımız. Mikrofonda ben Ayşe Bilgici Yücel, teknik yapımda sevgili Kasım Yön'le birlikte bu hafta sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Stüdyomuzu bu hafta bir isim onure ediyor ama ismi sunmak inanın çok zor. Hikayemiz Hacettepe Üniversitesi'nde başlıyor. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra nükleer tıp dalında uzman oluyor konuğumuz. 1996 yılında başhekimlik görevi var. Nükleer tıp ana bilim dalı başkanı olarak görev aldığını biliyoruz. 2000 yılında rektör yardımcılığı ve nihayet 2012 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi rektörü olarak görev almakta olan Profesör Doktor Sayın Erkan İbiş bu hafta stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Ayşe Hanım.
Çok yoğun bir programınız var. Bu kadar şey olunca benim sığdırabildiklerim sevgili hocam. Ama şunu rica edeceğim. Bir de sizden. Çünkü bize anısı kalacak. Türkiye'de belki dünyada bir ilki gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türkçenin Sesi Radyosu olarak Türkçe öğretmek adına kurulmuş bir radyo. Dolayısıyla arşiv özelliği var. Sizin ziyaretiniz de bizim için çok kıymetli. O yüzden kimdir Profesör Doktor Sayın Erkan İbiş? Sizden dinleyebilir miyiz kısaca?
Hay hay. Müsaade ederseniz öncelikle Yunus Emre Enstitümüzün Türkçenin Sesi Radyosu'nda bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ve buradan da bizi dünyanın çok değişik ülkelerinde dinleyen dostlarımıza, sevgili dinleyicilerimize selamlarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Ben kendimle ilgili bahsetmeyi çok sevmem ama siz benden kısa bir özet istiyorsunuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi üniversite yaşamım benim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı. Ancak akademik kariyerim Ankara Üniversitesi'nde devam etti. Orada uzmanlığımı, doçentliğimi, profesörlüğümü aldım. Bu arada hep idari görevlerde bulundum. Bu başhekimlik oldu, başhekim yardımcılığı oldu, ana bilim dalı başkanlıkları oldu, rektör yardımcılığı oldu. En son sizin de söylediğiniz gibi Ankara Üniversitesi'nin rektörü oldum. Yani Hacettepe'den başlayan Ankara Üniversitesi'nin en üst noktasına kadar uzanan yoğun bir geçmişim oldu. Akademik yaşamım ve öğrenciliğim oldu.
Çok teşekkür ederiz paylaştığınız için. Biliyorum aslında hoşlanmadınız ama bizde anısı kalması açısından önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. O halde üniversitemizden bahsedelim mi? Ankara Üniversitesi dediğimiz zaman nasıl bir çerçeve çizebiliriz?
Ankara Üniversitesi'ni saatlerce konuşabiliriz. Gerçekten Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri. Cumhuriyet'in ilk üniversitesi, ancak kökleri çok daha derinlere gidiyor. Şöyle baktığımız zaman tarihine 1842'de Veteriner Okulu kuruluyor. 1846'da Ziraat Mektebi kuruluyor. 1859'da Mektebi Mülkiye kuruluyor. Bunların hepsi bugün Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde. Yine devam ettiğimiz zaman 1925 yılında Ankara Hukuk, 1935'te o görkemli Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 43 Fen Fakültesi, 45 Tıp Fakültesi ve 1946 Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu. Arkasından pek çok fakülte buna ilave oluyor, yenileri kuruluyor. Bugün 17 fakültesiyle büyük bir kurum Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi kent içinde Ankara'da 22 farklı yerleşkede hizmet veriyor. 68 bin öğrencisi var. Bunun 18 bini yüksek lisans ve doktora öğrencisi. 5 bine yakın akademisyeni var Ankara Üniversitesi'nin. Böylesine köklü bir yapı, 13 enstitüsü, 41 araştırma uygulama merkezi, 11 meslek yüksekokulu olan ve konservatuarı olan bir üniversite.
Birazcık daha açabilir miyiz arkadaşlarımızın fikir sahibi olabilmesi adına? Çünkü radyo başında bizi dinleyen dostlarımız Türkçe'ye sevdalanmış, belki ülkelerinde Türk Dili Edebiyatı bölümü okuduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere ülkemize gelecekler. Ya da ben bu bölümü gidip Türkiye'de okumak istiyorum diyenler olabilir. Bahsettiğiniz fakülteler, enstitülerin çalışmaları hangi alanlarda kendilerine yer bulabilir arkadaşlarımız? Onları daha net anlamaları adına biraz detaylandırabilir miyiz?
Memnuniyetle. Ankara Üniversitesi'de yok yok. Hem sağlık, hem sosyal, hem fen, hem mühendislikte hemen hemen her türlü disiplin var. Ama çok daha bizim için övgü olan konu, sosyal bilimlerde Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden biriyiz. Bugün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ismi üzerinde dil bölümleri, pek çok dünya dilinin ana bilim dalı bizde mevcut. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz mevcut. Ama bunun yanı sıra sosyal bilimleri ilgilendiren sosyolojiden felsefeye, sanat tarihinden tarih bölümüne kadar çok geniş bir yelpaze var. Bunun dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme bölümünden uluslararası ilişkilere, çalışma ekonomisinden iktisat bölümüne kadar, hukuk fakültemiz keza, eğitim bilimlerinde her türlü öğretmen yetiştiren program bizde mevcut. Fen fakültesinde tüm temel bilimler var. İlahiyat fakültemizde dünya dinlerinden İslam'a kadar pek çok şeyin öğretildiği bölümlerimiz mevcut. O bağlamda tabii hepsini burada saymam mümkün değil.
Tabii haklısın.
Gerek lisansta, gerek yüksek lisansta, gerekse doktora eğitiminde bizde ne ararlarsa bulabilirler. Bunu rahatla söyleyebilirim.
Peki şunu da sorayım o halde. Yurt dışından buraya gelmek isterlerse burs imkanları, yurt imkanları nasıldır?
Bizde şu anda 2800 uluslararası öğrenci var.
2800 uluslararası öğrenci var.
Bunların bir kısmı kendi ülkelerinden devlet burslu olarak geliyorlar. Bir kısmına Türk hükümetinin verdiği burslar var. Bir kısmı da kendi imkanlarıyla geliyor. Elbette biz gelenlerin talepleri halinde bunlara yurt sağlamaya çalışıyoruz. Ancak biz sağlayamadığımız takdirde Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla bu imkanları kendilerine mutlaka sunuyoruz. Yeter ki bizden bunu talep etsinler, bizden bu konuda yardım istesinler. Burs konusuna gelince tabii ki biliyorsunuz ki üniversiteler burs veremiyor. Kanunen bu mümkün değil. 2000'li yılların başından itibaren. Ancak biz eğitimleri süresi içerisinde imkanlarımız dahilinde yasaların izin verdiği ölçüde elimizden gelen desteği de sağlıyoruz. Çünkü öyle bir hedef koyduk ki ortaya bizim uluslararası öğrenci sayısını daha yukarılara 5000'lere çekmek istiyoruz.
İnşallah.
Bu %10'lara yaklaştırmak istiyoruz. O bağlamda da özel bir pozitif ayrımcılık yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.
Peki en çok hangi ülkelerden acaba talep var?
Bizde 160'a yakın farklı ülkeden öğrenci var.
Ama neredeyse çok dünyanın tamamı sevgili
evet,
hocam.
Ama çoğunlukla tabii bir öğrenci, iki öğrenci tarzında. Örneğin Kolombiya'dan bile öğrenci var bizde. Ancak sorunuzun cevabı elbette en çok nereden var deyince Azerbaycan, İran ve Türkiye Cumhuriyetleri başta geliyor. İkinci sırada Balkan ülkeleri ve Afrika ülkeleri geliyor. Ondan sonra da dünyanın değişik ülkelerine dağılım gösteriyor bu.
Ne büyük bir zenginlik ama. Çok özel bir şey. Hakikaten öyle. Bu arkadaşlarımız en çok hangi bölümleri tercih ediyorlar? Var mı öyle bir sıralama?
Şimdi şöyle ki tıptaki kontenjanlarımızın tamamı doluyor. Kontenjanların 7-8 katı kadar talep oluyor. Tıp, diş, eczacılık. Bunlarda gerçekten çok yüksek talep var. Çünkü bizde gerçekten tıp eğitimi ve eczacılık veya da diş hekimliği eğitimi dünya standartlarında ya da ileri ülkelerin standartlarında. Bunu gururla söyleyebilirim. İkinci sırada genelde Siyasal Bilgiler Fakültemizi tercih ediliyor burada. Özellikle uluslararası ilişkiler ya da kamu yönetimine ilişkin alanlarda. Üçüncü sırada talepler bizde hukuk ve diğer sosyal bilim alanlarına kaymaya başlıyor. Bu arkeolojiden tarih bölümüne kadar değişebiliyor. Dolayısıyla böyle bir geniş yelpaze var. İlahiyat Fakültemizin keza yine özellikle Müslüman ülkelerden çok sayıda yabancı öğrencisi var.
Ve üniversitenizin bu yıl 70. yılı, maşallah diyelim 70. yıl etkinlikleri çerçevesinde çok özel bir projeye de imza attınız. Bütün bunların yanı sıra bir saklı arşiv başlığında, değil mi hocam? Biraz bahsedelim mi?
Elbette tabii 70. yılı biz çok gururla kutluyoruz. Demin de bahsettiğim gibi o 70 yılın gerisinde bir o kadar da hatta daha fazlası da derin bir tarihte
var. Tarih var tabii.
Ancak üniversite olarak anılmanın 70. yılındayız. Bunu bir taraftan kutlarken de bir taraftan da pek çok projeyi de devreye soktuk. 70. yılda sokacağız. Sizin sorduğunuz tabii ki bilgi belge yönetimine ilişkin bir konu. Biz göreve geldikten sonra bu konuyu çok önemsedik. Bu yapıyı bir koordinatörlük olarak oluşturduk ve adına da kısaltma BEYAS dedik. Yani elektronik bilgi yönetimi. İlk aşaması hemen elektronik imza. Bu çok zorlu bir süreçtir. Bu konuda ilk başarıyı sağlayan kurum bizim üniversitemizdir. Elektronik imzaya geçiş bağlamında 2013 yılında o imzaya geçtik ve uygulamaya başladık. Kolay değil. Yıllarca ıslak imzaya alışmış, hep kağıt üzerinde giden bir sistemi elektronik ortamı parmakların ucuna taşımak kolay bir şey değil. Ama onu başardık. Onu başarırken bundan sonraki hedefimiz ne olacak diye hep konuştuk. Orada şöyle bir hedef çıktı ki çok büyük, çok önemsiyorum bunu. Elektronik arşiv, e-arşiv. Yani üniversitenin demin de söyledim 150-160 yılı bulan bir kökü içerisinde evet. Arşivlerde inanılmaz belgeler var.
Üniversitenin kökleri bununla birlikte daha da sağlamlaşacak gibi sanki hocam.
Kesinlikle Ayşe Hanım.
O yüzden buna değinmek
hatta
istedim.
Hatta buna biz özel bir tanımlama da yapıyoruz. Bu belgeler elektronik ortama ulaştığı zaman bir, güvenli ortama gelmiş oluyor. Kaybolması mümkün değil. İki, herkesin, üniversitenin belleği oluşuyor. Üçüncüsü, belleğe ulaşma kapasiteniz artıyor. Yani biz üniversitenin hafızasını, belleğini herkesin parmağının ucuna taşıyoruz aslında. Tuşa bastığı zaman dilediği bilgilere ulaşabilme imkanına sahip olacak. Şu andaki arşivlerin durumunu siz tahmin edebilirsiniz. Adliyenin arşivinden farkı yok.
Dosyalar kağıtlar arasında.
Kimse bir şeyi bulamıyor ama o proje sonlandığı zaman ki nereden baksanız bir 6-7 yıl sürebilir.
Tabii.
Bu parmağınızın ucunda olacak. Hemen pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı'nda protokol yapıyoruz. Onların arşivleme çalışmalarına biz destek
vereceğiz.
İşbirliği halinde. Çünkü biliyorsunuz ki Dışişleri Bakanlığımızın arşivi çok zengin, inanılmaz büyük. Bu şekilde de bir proje ortaya koymuş oluyoruz. Tüm kurumlar için örnek bir proje. Bütün kurumlarda arşivin artık elektronik alana doğru yaygınlaşmasını istiyoruz. Şu andakiler otomatik olarak elektronik ortama gidiyor. Çünkü yazışmalarımız öyle. Ama önemli olan dünü, önceki günü bugüne taşıyıp herkesin önüne ekrana koyabilmek ve herkesin de önünde de onları tartışabilmek.
Nefis. Başarılar diliyorum. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür edelim sevgili hocam. Tabii yabancı öğrencilerden bahsedince Türkçe öğretimi burada çok büyük önem kazanıyor. Hiç Türkçe bilmeden üniversitenize geldiğinde sevgili kardeşlerimiz neler yapılabiliyor? Türkçe öğretimi müfredatı nasıldır? Nasıl öğretiyorsunuz Türkçeyi onlara? Biraz bunlardan bahsedelim.
Herhalde bu sorunun en çok hak eden üniversiteye soruyorsunuz. Türkiye'de ilk defa bu dil öğrenimiyle ilgili, Türkçe öğretimiyle ilgili merkezi kuran üniversite Ankara,
Ankara Üniversitesi.
Kısa ismi TÖMER.
TÖMER.
Türkçe Öğrenim Merkezi. TÖMER bugün biliyorsunuz bir marka. 35 yılı aşkın bir öyküsü var. Bugün Avrupa dil portfolyosunu almış bir merkezdir. Yani buradan belgesini aldığı zaman öğrenci Avrupa'nın her ülkesinde geçerli bir belge olduğunu tescilidir bu. Bizim Türkçe merkezimiz bugüne kadar yüz binlerce öğrenciye hizmet verdi. Özellikle yurt dışından gelip burada bir programa dahil olmak isteyenlerin mutlaka TÖMER'de biz dil kursunu aldık, alıyoruz da. Onlara Türkçeyi en iyi şekilde öğretiyoruz. Her yıl bizim TÖMER'den 50 bini aşkın öğrenci gelir geçer. 55 bin, 60 bini bulur bunlar. Bunların önemli bir kısmı yurt dışından gelen, değişik ülkelerden gelen yabancı öğrencilerdir ve bunlar yabancı öğrenci ya da yabancı çalışanlardır. Mutlaka bunlara biz orada en iyi şekilde öğretiriz. Ama bunun yanı sıra Türkçe öğrenimin dışında 16 dilde daha biz özellikle Türk vatandaşlarına, vatandaşlarımıza da dil öğretiyoruz. Çince'den, İspanyolca'ya, İngilizce'den, Rusça'ya kadar.
Ya da farklı ülkeden gelip Türkçe'yi öğrendikten sonra başka bir dil
öğrenmek. Macarca öğrenmek istiyorsa onu da öğretiyoruz.
Onu da öğretiyoruz.
Korece öğrenmek istiyorsa onu da öğretiyoruz.
Öğretirken nasıl bir yol izleniyor? Ankara Üniversitesi TÖMER bu konuda gerçekten iddialı, dediğiniz gibi bir ilki gerçekleştirmiş kurum. Hatta Mikrofon Üniversitelerde programımızın açılışını Profesör Doktor Sayın Ertan Gökmen'le yapmıştık TÖMER müdürümüzle. Ondan da bilgiler almıştık ama o programı dinleyemeyip bu programa konuk olan dostlarımız olabilir. Biraz detaylandırabilmemiz mümkün mü?
Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Tabii alanım olmadığı için de hekim olduğum için de
çok
eksik bilgiler verebilirim.
Şunlar önemli belki hocam. Her branşa göre ya da nasıl diyeyim, hukukun kendine has bir dili vardır. Tıbbın kendine has bir dili vardır. Kardeşlerimiz önce temel seviyede alıp ondan sonra branşlarına göre tekrar mı bir derse tabi tutuluyor? Nasıl çıkacaklar işin içinden?
Yani mesleki terminoloji kendi fakültelerinde öğreniliyor. Bu bir Türk öğrenciler için de geçerli. Örneğin liseyi bitirdi, tıp fakültesini kazanmışsa o mesleki terminolojiyi, mesleki kelimeleri artık kendi fakültesinde öğreniyor. Bunlarda da yabancı öğrencilerde önce biz Türkçeyi en iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Konuşup, anlayıp yazabilecek düzeye getiriyoruz orada. Ondan sonra fakültesine gittiği zaman mesleki İngilizce ya da mesleki Türkçe Ondan sonra başlıyor o süreç içerisinde. Elbette biz ona onlara okutmanlarımıza yardımcı oluyoruz ama asıl öğrenimini bu eğitimi sırasında onu gerçekleştiriyor. Çünkü orada kullanılan terminoloji anonim bir terminolojidir. O mesleğin içerisinde bilinmesi gereken terminolojidir o. Metoduna gelince, öğrenme metodlarına gelince tabii ki interaktif metot esas alıyoruz biz burada. Mutlaka öğrencinin de içinde yer aldığı senaryolarla süslenmiş eğitim modelini tercih ediyoruz. Bu yüz yüze olan eğitimdi ama bunun yanı sıra uzaktan eğitim programlarımız da var bizim. Türkçe öğretme ile ilgili bu hizmeti de dünyanın en uzak noktalarında online verebiliyoruz.
Peki Yunus Emre Enstitüsü'nü sormak istiyorum. Ortaklaşa yapılan sertifika programları var. Yunus Emre Enstitüsü ile de Ankara Üniversitesi işbirliği içerisinde çalışıyor belli başlı konularda. Önümüzdeki günlere yönelik yeni projeler var mı? Neler söylemek istersiniz?
Vallahi haberlerim çok taze, onu söyleyeyim ben. Sayın Başkanımız da biraz önce sohbet ediyorduk. Geleceğe dair projeler konusunda konuştuk. Şimdi Ankara Üniversitesi bir kamu kuruluşu, bir kamu üniversitesi. Amacımız kamusal hizmet. Yunus Emre de bir kamu kuruluşu, o da kamusal bir hizmet görüyor. Dolayısıyla biz bugüne kadar Ankara Üniversitesi olarak her alanda Yunus Emre'ye destek olmak için gerekli çabayı gösterdik. Ve göstermeye de devam edeceğiz. Bundan hiç şeyimiz yok. Ancak bunun ötesinde güçlerimizi değişik alanlarda nasıl birleştirebiliriz? Hizmetimizi daha nasıl etkin hale getirebiliriz? O dünyanın ücra noktalarına daha fazla nasıl etkili olabiliriz? Türk kültürünü, bizim değerlerimizi, bizim dilimizi daha fazla nasıl aktarabiliriz? Bunun için en iyi yollar nelerdir? Onları konuştuk. Elbette biz üniversiteyiz. Üniversite olunca biliyorsunuz birçok yere girme şansınız artıyor. Birçok ülkeye girebiliyorsunuz. Önceki hafta Paraguay'daydım ben. Orada bir etkinlik yaptık ülkemize ilişkin. Oranın millet meclisi salonunda yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Millet Meclisi Başkanı geldi, bize katıldı. Bir iki üniversitenin rektörü geldi, katıldı. Ve o etkinliği bu konuşmalarla başlattık biz o etkinliği. Ve salon tıka basa doluydu. 1,5 gün boyuncaki etkinlikti. Dolayısıyla üniversitelerin bu tür işbirlikleri her zaman oluyor. Bize her yıl 50'ye aşkın üniversite rektörü heyetleriyle gelir. Ya da biz de gideriz değişik heyetlerle. Mutlaka projeler konuşuruz. Bu Belgrad Üniversitesi'nden tutun da Kolombiya Devlet Üniversitesi'ne ya da Tayvan Üniversitesi'nden tutun da Afrika'daki herhangi bir üniversiteye kadar, Moskova Üniversitesi'ne kadar, Petersburg Üniversitesi'ne kadar bu yelpaze çok genişliyor. O bağlamda biz başkanımızla şunu konuştuk. Biz güçlerimizi daha çok birleştirirsek ortak amaca çok daha fazla hızla ulaşabiliriz. Dolayısıyla da bununla ilgili projeleri, daha somut adımları önümüzdeki günlerde oturup tekrar konuşacağız. Ankara Üniversitesi gibi güçlü bir kuruluşu Yunus Emre'nin çok daha fazla kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bizim imkanlarımız sonuna kadar açık. Yurt dışında da önemli noktalarda bağlantılarımız var. O bağlamda sanıyorum kaynak tasarrufu sağlayarak da başarılı bir noktaya doğru ulaşmış oluruz.
Oluruz. Peki sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Hem sizi de soluklandırmış olalım. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden Aynen. devam ediyoruz.
Sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kim dedir? Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kim dedir? Gül olmuşsun dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül olmuşsun dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine.
Zeytin gözlüm özlemektim yollara. Rast gelirsen halimi sor onlara. Zeytin gözlüm özlemektim yollara. Rast gelirsen halimi sor onlara. Gül kurusu akşamlar senden yana. Zeytin gözlüm uzaklarda işinle. Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar senden yana. Zeytin gözlüm uzaklarda işinle. Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm uzaklarda işinle. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine.
Kulağımızın pasını silmiş olduk efendim. Bir Selahattin İçli bestesi dinledik. Tarkan'ın yeni albümünden inşallah sevgili dostlarımız da aynı zevki alabilmiştir diye temenni edelim. Mikrofon Üniversitelerde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erkan İbiş. Sevgili hocam, biz anlata anlata bitiremiyorum demekte o kadar haklıyım ki şuna değinmeden geçemeyeceğim. Programı bitirmeden konuşmamız lazım. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, kongre tebliğ kitaplarında basılmış çok sayıda eserleriniz var. Üniversite bazında da değerlendirdiğimizde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz?
Ayşe Hanım, tabii ki burası köklü bir üniversite, onu hep söylemiştim. Pek çok alanda yürütülen araştırma projeleri var. Bu bütün alanlara da yaygınlaşıyor. Sosyal bilimlerden, fene, mühendislikten, sağlığa kadar. Bunları mutlaka uluslararası arenada değerlendirmeye çalışıyoruz. Uluslararası arenada pek çok kongreye katılıyoruz. Her disiplin gidip orada kongrelere katılıyor ve bu bilimsel çalışmalarını sunuyor. Birçok alanda artık Türkiye'nin adı duyulmaya başlandı. Öncü grupta duyulmaya başlandı bu yaptığı çalışmalarla. Yeterli mi? Değil. Elbette daha fazla yol almamız gerekiyor. En büyük sorunumuz şu. Elbette bizim için Türkçe çok önemli. Ama uluslararası arenaya çıkabilmemiz için bizim mutlaka İngilizce ve diğer diller konusunda da yetkin akademisyenlerimiz ya da yetkin mezunlarımızın olması gerekiyor. Böyle bir hedef de ortaya koyduk. Bu dil seferberliğini kendi içerisimizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama elbette takdir edersiniz ki bunun ulusal anlamda çözülmesi gerekiyor. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu bu kadar yetenekli, bu kadar başarılı, bu kadar girişimciliği yüksek bir nüfusu, genç bir nüfusu olduğu halde yurt dışında çok daha iyi bir noktalarda olabilirdi. Tek eksikliğimiz aslında dilde kalıyor. O yüzden de ilkokul düzeyinden itibaren buna çok bunun önemsenmesi gerekiyor. Bir dil öğretiminin en iyi olduğu yer, biliyorsunuz ki o çocukluk yaşları, ilkokul düzeyi en önemli. O bağlamda da bu mikrofonlar vasıtasıyla yetkililere de seslenmek istiyorum. Mutlaka bu yönde bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Dile hakim ülkelerin bizim önümüze geçiyor bu konuda. Oysa biz dile hakim olsak, inanın bizim büyüme hızımız, gelişme hızımız bugünkünün birkaç katı kadar daha yukarısına gidebilecektir. Biz de üniversite içerisinde yaptığımız çalışmaları bu yönde zenginleşerek aktarmaya çalışıyoruz. Diğer kesimlerle paylaşıyoruz. Sadece tabii bilimsel çalışma olarak da bakmamak lazım. Üniversite aslında elbette ki bilimin, bilginin mekanıdır. Ama sadece bu değil. Kültürün de, sanatın da, sosyalin de mekanıdır. Yani biz nitelikli mezun verelim. İyi meslek uzmanı olsun, kaliteli meslek uzmanı olsun. Elbette bunu savunuyoruz. Ancak bunda yeterli görmüyoruz. Bizden mezun olanların aynı zamanda toplumda o hizmetlerinde başarılı olmaları için sosyo-kültürel olarak gelişmiş olmaları gerekiyor. Entelektüel olarak yükselmiş olmaları gerekiyor. Güçlü bir sosyal yapıları, kişilikleri olması gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz biz. O bağlamda da birçok derslerle, birçok kurslarla, birçok seçmeli imkanlarla onların bu yönde gelişmesi, zenginleşmesi için çaba gösteriyoruz. Onları zorluyoruz adeta. Bizim için asıl olan gerçekten iyi bir meslek uzmanı ama biraz önce söylediğim gibi güçlü bir entelektüel yapısı, sosyokültürel güçlü bir kişiliği ve iletişime, işbirliğine açık bir yapısının olması çok daha önemli. Bu bağlamda da belki şu soruyu soracaksınız bana. Öğrenci niye tercih etsin sizi? Niye gelsinler Ankara Üniversitesi'ne soracaksınız? İşte bu nedenle gelsin. Bize geldiği zaman elbette mesleğinin en son bilgilerini en iyi şekilde alıyor. Ama bunun yanında onlara sunulan yüzlerce imkanla kendilerini bir sosyal gelişmiş, güçlü bir sosyal birey olarak da yetiştirme imkanı bulabiliyor. Her türlü sporu yapma imkanı bulabiliyor. Ve destekliyoruz biz bunları. Bu desteklerimizi de arttırmak istiyoruz her dönemde.
Bu konu çerçevesinde yapmış olduğunuz çok önemli bir proje daha var sevgili hocam. Dostlarımızla bunu paylaşalım, muhakkak paylaşalım. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerinizden hayatları boyunca unutamadıkları öğretmenlerinin kim olduğunu sordunuz. Tek tek bu öğretmenlere ulaştınız. Onlara teşekkür mektubu gönderdiniz. Öğretmenlerimizi de onure ettiniz. Bu ne kadar anlamlıdır. İnanın kelimeler şu an bana yetersiz kalıyor. Sizin duygularınızı da almak isterim.
Ayşe Hanım tabii bu konuyu
başka
boyuta getiriyor aslında. Kurumsal yapılarda başarı için en önemli unsur aslında sizin ekonomik gücünüz değil. Eğitim sistemindeki en yüksek kalite değil tek başına. Bunlar önemli unsurlar. Ya da sizin arazilerinizin büyüklüğü, binalarınızın çokluğu ya da satın aldığınız makine tesisatının son model olması tek başına değil. Bunlar çok önemli. Ama çok daha önemli bir şey daha var. O da aidiyet. Bir kurumda, bir toplumda aidiyet unsuru olmazsa zaten istediğiniz kadar imkanınız olsun başarı elde edemiyorsunuz. Onun temelinde ne yatıyor? İşte birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü anlayışı ya da bunların bütününde kurum sadakati ya da meslek sadakati. Tabii. Bunun da bir basamak ötesine giderseniz vefa duygusu. İşte biz her zaman şunu yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin geçmişinde hizmet eden herkese anmaya çalışıyoruz. Emeği olan.
Çok manidar çünkü geri dönüşlerden o öğretmenlerin birçoğunun da Ankara Üniversitesi'nden bir zamanlar mezun olduğu çıkıyor ortaya.
Kesinlikle. O emek vermiş. İster Almanya'daki Nazi faşizminde kaçan o Alman hocaları olsun, isterse Türk hocaları olsun, ister başka ülkeden olsun. Ankara Üniversitesi'nde kim emek vermişse mutlaka onları buluyoruz, anıyoruz, emeklerini değerli kılıyoruz. Ve bu anmaları geleneksel hale getiriyoruz. Kim gelmiş, bir hayırda bulunmuş, bir bağışta bulunmuşsa onlara bu desteği sunuyoruz. Örneğin Koç Vakfı bize çok katkıda bulunmuş. Koç ailesine biz üstün hayırseverlik beratı verdik. Mustafa Kayıkçı rahmetli geldi aldı ve hayatımızda aldığımız en değerli belgeydi dediler. Bu kadar güçlü insanlar çok duygulandılar. Buna çok özen gösteriyoruz. Bize bu çocukları kimler gönderdi? Öğretmenleri gönderdi. Onların emekleri. Biz de böyle bir mektup yazalım dedik. İnanın öyle duygulu mektuplar alıyoruz ki öğretmenlerinden. Gözüm yaşarıyor. Çok duygulanıyorum. Amacımız hem onları motive edebilmek hem de öğrencilere bir mesaj verebilmek, o vefa duygusunu. Vefa duygusu varsa o vefa toplumu, insanları kaynaştıran, geleceğe doğru güçlü adımları attıran bir unsurdur. Ona özellikle dikkat ediyoruz.
Böyle bir yüreğe sahip işte Ankara Üniversitesi. Yüreğe sahip de vaktimiz de çok daraldı sevgili hocam. Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü, Çocuk Üniversitesi Gökbilim Okulu var. Ankara Üniversitesi'nde yok. Halka ücretsiz kurslar veriliyor. Ziraat Fakültesi ile birlikte yapmış olduğunuz çalışmalar var. Bahçıvanlık kursu veriyorsunuz. Yanı sıra görünmeye değer 3. derece doğal sit alanı Tandoğan yerleşkeniz. Oradaki Nilüfer havuzları, o güzellik nedir ya Rabbim? Bir botanik bahçesi. Papağanlardan bahsediliyor. Güney Afrika'dan gelen papağanların orada konakladıklarından bahsediliyor. Rüya değildir, gerçek değil mi bunlar? Sadece söylenti değil. Ankara'nın göbeğinde.
Evet, şimdi o zaman oradan başlayalım dilerseniz. Ankara Üniversitesi şöyle bir seferberlik başlattı. Biz mutlaka tarihi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Dün de sahip çıkıyorduk, bugün de sahip çıkıyoruz. 90'a yakın tarihi binamız var. Onlara gözümüzün bebeği gibi bakıyoruz. Ama bizim yerleşkelerimizi de aslında bir Ankara'nın, sadece Ankara Üniversitesi'nin değil, Ankara'nın malı, Ankaralı'nın yerleşkesi olarak görüyoruz. Ve oraları biz acaba bir vaha olarak nasıl değerlendirebiliriz? Bu bağlamda da en büyük adımı Tandoğan yerleşkesinde, Beşevler yerleşkesinde attık. Çünkü orada 140'a yakın bitki türü var. Farklı bitki türü var. 40'a yakın mantar türü var. 14 çeşit farklı kuş türü var. Yaşıyor o kampüste. 13 çeşit memeli hayvan var. Bunların hepsinin envanterini çıkardık. Ağaçlarını kaydettik. Ve o bölgenin doğasit alanı olması için büyük bir çaba gösterdik. Ve ilan ettirdik. Aslında elimizi kolumuzu bağladık ama biz gelecek kuşaklara çok iyi, çok doğal bir alanı bırakıyoruz. Papağan da var, kirpi de var. Her türlü şeyin orada olmasını istiyoruz. Orası bir yaşam alanı. O şekilde görüyoruz. Elbette o yaşam alanı içerisinde biz toplumun her kesimine, kadından yaşlıya, gençten engelliye, çocuktan erişkine, herkese hizmet verebilecek, topluma hizmet verecek, halka hizmet verebilecek birimleri de oluşturduk. Biz çünkü halkın üniversitesiyiz. Biz toplumun üniversitesiyiz. Halkın üniversitesi olmadıktan sonra hiçbir anlamınız yok. O bağlamda da ayaklarımızdan biri de çocuk üniversitesi. Çocuk Bilim Merkezimizin yürüttüğü bir çalışma bu. Her yıl 5000'e yakın çocuk, ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi bize geliyor. Değişik alanlarda eğitim alıyor. Topraktan böceğe, matematikten istatistiğe, astronomiden biyolojiye kadar gelip kurslar alıyor ve sertifikalarını alıyor. Bilimle tanışıyor. Onlara biz bilim sevgisini vermeye çalışıyoruz. Bilim aşkını tattırmaya çalışıyoruz. Bilim ve bilginin önemini anlatmaya çalışıyoruz.
Ve zaten bilgi yokken bu çocuklar nasıl yollarını çizebilecekler, değil mi?
Kesinlikle. Dolayısıyla astronomi okulu da bunun bir parçası. Orada uzayı gözlemliyor, uzayla ilgili bilgiler alıyor. Uzaydaki olaylarla ilgili kendini geliştiriyor ama asıl hedefimiz o bilim sevgisini onlara aşılayabilmek. Doğanın ne olduğunu onlara anlatabilmek, bir doğa dostu, bir çevre dostu, gençlere, ileride gençlere doğru ulaşmasını sağlayabilmek. Tohumlar biliyorsunuz çocukluk dönemlerinde atılıyor. O bağlamda da gururluyuz. Bu yapı bizde çok güçlü, çok oturdu. Geçen hafta bizim toprak okulunu açtık. Toprakla buluşma. Ne demek toprak? Toprak ana ne demek? Hepimiz topraktan geliyoruz, toprağa gidiyoruz. Bilincinin gerisinde neler yatıyor? Toprağın içinde neler var? Taşlar nelerdir? Onları laboratuvarlarda deneylerle, oyunlarla, senaryolarla hepsini öğreniyor ve doğaya da çıkıp bunların denemesini yapıyor. Dolayısıyla biz bu konuda zengin bir üniversiteyiz derken gördüğünüz gibi şurada bile verdiğimiz birkaç örnek o zenginliği gösteriyor. Toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Sadece üniversite öğrencisine değil. Onun dışında kalan her kesime yönelik çalışmalarımız, projelerimiz var. Huzur evlerini ziyaret ediyoruz. Onlarla beraber buluyoruz. Oraya yönelik projeler ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu anlayışımızın topluma yayılmasını da arzu ediyoruz.
Biz de gururla takip ediyoruz sevgili hocam. Siz söylerken ben gözlerim ışıl ışıl dinliyorum. Ne mutlu bize. O halktan biri olarak çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. İşte Ankara Üniversitesi bu yüzden konuş konuş bitmiyor ama programımızın da bir sonu var. Son 5 dakikamızın içerisindeyiz. Elbette bildiğiniz gibi Türkçenin Sesi Radyosu da çok yeni bir oluşum. 23 Aralık'ta açılışımızı yapabildik, yayınımıza başladık. Az çok bir arşivimiz oluştu. Bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkçenin Sesi Radyosu deyince neler hissediyorsunuz?
Şimdi elbette aslında ben de bu tanımlamadan çok duygulanıyorum. Çünkü biz sadece Anadolu'ya içerisinde yerleşik bir toplum değiliz. Bir halk değiliz. Biz dünyanın pek çok ülkesine dağılmış ama şöyle baktığınız zaman güçlü köklerimizin Orta Asya'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan, Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafyasına baktığınız zaman Afrika'dan Avrupa'ya, işte Asya'dan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir yelpazede bir kültürün temsilcileriyiz aslında. Bir gerisinde güçlü bir edebiyatı olan, güçlü bir dili olan toplumun biz şu anda torunlarıyız. O bağlamda da bizim ana sorumluluğumuz da o köklerimize mutlaka ulaşabilmek, o atalarımızın elinin değdiği topraklardaki o kültürü canlandırabilmek. O bağlamda da Türkçe'nin Sesli Radyosu'nun görev ve sorumluluğunun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yönde de çok etkili olduğunu ve olacağını da düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Onlara sadece Türkiye'yi tanıtmak değil, aslında o Türk kültürünü, Türk geleneklerini, Türk değerlerini, onların da içinde olduğu o değerleri de anlatma, aktarma fırsatı buluyoruz. Elbette burada dil gelişimi de çok önemli ama dil gelişimi dışında bizim ortak edebiyatımızın paylaşılması konusunda da çok çok önemli. Biliyorsunuz insanın gelişiminde en önemli rol nerede olur? Elbette kültür, sanat bunda çok önemlidir ama bunun içerisinde dil ve edebiyattır.
Ne deriz o yüzden? Bir lisan, bir insan diye tabir ederiz özetle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı diye genel çerçevede ya da şu an dünyanın çok farklı ülkelerinden bize kulak veren dostlarımız var. Onlara özel mesajınız olabilir belki.
Elbette. Tabii siz konuşmanızın bir yerinde umutlarla ilgili bir şey söylediniz. Ben bizi dinleyen dinleyicilere, ki genelde de daha genç kuşaklar olduğunu söylemiştiniz, yaşamlarında hiçbir zaman umutsuzluk olmasın. Dünya dünden daha iyi. Yarın da bugünden daha iyi olacaktır. Elbette olumsuzluklar yaşanıyor. Ama dün de vardı. Bundan 500 yıl önce de vardı. Ama bugün çok daha iyi noktadayız. Çünkü gençler, yeni kuşaklar çok daha bilinçliler. O yüzden biz gururluyuz. O yüzden onlar umutlu olmak durumunda. Biz onlara dünyanın çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Onlar da bundan daha iyi bir dünya kendinden sonrakilere bırakacaklardır. O bağlamda da onlara benim önerim, köklerini, dillerini, geleneklerini, değerlerini asla ihmal etmesinler. O değerler gerçekten çok zengin değerler. Yılların, uzun yılların, asırların biriktirdiği değerler. Onlara sahip çıksınlar. Bugün bizi dinleyen arkadaşlarımız elbette bizim bir parçamız. O parçamız olduğunu, bilincini bizim taşıdığımızı ama onların da sürekli taşıması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi onların her zaman evi, her zaman onların ev sahibi ve Türkiye'ye güvensinler. Türkiye'yi her zaman o gönüllerindeki yerden çok daha büyük noktalara taşısınlar. Türkiye her zaman onlara elini uzatacaktır. Her zaman o dost eli, o kardeş eli onların yanında olacaktır. O bağlamda da onların bizi dinledikleri için onlara teşekkür ediyorum. Gelecek yaşamlarında aydınlık, başarılı günler diliyorum. Hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bu arada.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın her neresinde olursa olsun şu an bize kulak veren birçok insanın belki sonradan da haberi olsa bile biz niyetimizi bugünden ortaya koyalım. Her daim sevgi diliyle konuşabilmeyi temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun programınız arasında bize de vakit ayırdınız. Sevgili Türkçe dostlarına da vakit ayırdınız. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü'ne ve radyomuza, sizlere çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Türkçe dostları, Mikrofon Üniversitelerde programımızın bu haftada sonuna geldik. Bu hafta Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erkan İbiş radyomuzun konuğuydu. Bir başka programda yeniden görüşebilmek ümidiyle esen kalın.
Mikrofon Üniversitelerde sona erdi.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.